Ya Türkiye çok kritik bir eşikte. Yani tarihinin belki de en karanlık, en gerici ittifakı bir iktidara oynuyor. Şimdi her gün şunu öğreniyoruz. Hizbullahçılar, yani onlarca cinayet işleyen, onlarca yüzlerce insanı katleden Hizbullahçılar affedilmiş. Yani ne Gaffar Okan'ın katilleri, ne işte domuz bağıyla insanları işkenceyle öldürenlerin katilleri hapiste. Artık hepsi özgür. Hepsi tek adam rejiminde serbest bırakılmış. Bir yandan Hizbullah'ın siyasi kolu Hüdapar mecliste. Bir yandan kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunu kaldırmak isteyen seçim minibüslerinde kadın adayı karanlık müşterilere dönüştüren bir zihniyet aynı ittifakın içinde. Bir yandan da Türkiye dünyanın gelmiş geçmiş en barbar örgütü IŞİD'in sığınma noktasına dönüşmüş. Sığınma ortamına dönüşmüş. Aslında genel olarak şunu çok fazla görüyoruz. Başından beri meslektaşlarımın geçmişteki haberlerinde de bunu çok defalarca gördük. Bu barbar örgütün Suriye, Irak'taki hakimiyetinde büyük insanlık suçları işleyen, insanların kafasını kesip bunu video ile dünyaya yayınlayan, insanları çatılardan atan, insanları yakan, kadınları köle pazarlarında satan bu örgütün mensupları Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de kendilerine yeni hayatlar kuruyorlar. İsmail Saybaz'ın haberinden gördük. İki Türk askerini yakan IŞİD mensuplarından biri Gaziantep'te esnaf. Kuş satıyor. Başka birini gördük. Cep telefonundan infaz görüntüleri çıkan kişi çıkarıldığı mahkemede tahliye edilmiş ve yurt dışına kaçmış. Bunun gibi onlarca örnek hatırlayabiliriz. Hatta şunu hatırlarız. Bir IŞİD mensubu Ankara'nın göbeğinde bir kız çocuğunu, 7 yaşındaki bir kız çocuğunu satılığa çıkarttı. Evet, yani ezidi bir kız çocuğunu kaçırmışlar, köle pazarında satın almışlardı ve Ankara'da satılığa çıkarmışlardı. Ve o satılığa çıkılan kişi de bir süre sonra tahliye edilmişti. Ankara'nın göbeğinde bunu yapan kişi. Şimdi size anlatacağım olayda bir IŞİD kadısının Türkiye'deki ballı hayatı olacak. Şimdi bu kişi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonuyla 23 Şubat 2023'te İstanbul Başakşehir'de yakalandı. 2014 ile 2018 yılları arasında IŞİD'in en güçlü olduğu bölgelerden Rakka'da, Tel Abyad'da, sonra da Münbiç'te kadı olarak görev yapmış IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden biriydi. Tunuslu kendisi. Ve adı Muhammed Bırat Betafi. Bu kişinin hikayesi aslında Tunus'ta başlıyor. Ve yakalandıktan sonraki ifadesinde, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediği ifadesinde kendisinin Tunus'ta bilgisayar programcılığı üzerine üniversite eğitimi aldığını, daha sonra o bölgedeki camilere giderek radikalleştiğini, Selefi gruplara ilgi duyduğunu ve işte katıldığını anlatıyor ifadesinde. Ve bundan sonra, bu süreçten sonra 2013'ten itibaren onun Türkiye macerasını dinliyoruz. İfadesinde aynen şöyle söylüyor. Uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldim 2013'te. 2013'te evet. Ve oradan taksiyle Esenler Otogarı'na gittim. Esenler Otogarı'ndan da insan kaçakçısıyla buluşmak için Antakya'ya doğru yola çıktığımızı zannettim. Ama meğer Adana otobüsüne binmişiz. Yani düşünün, Türkçe bilmiyorlar. Türkiye'de çok rahat hareket ediyorlar. Ve Antakya yerine Adana otobüsünü bildikleri için de Adana'ya gidiyorlar. Daha sonra otobüsle Adana'dan Antakya'ya tekrar geçiyorlar ve insan kaçakçısıyla orada buluşuyorlar. Aslında bu bir dönemi anlatıyor. AKP iktidarı, yani Erdoğan iktidarı, Suriye iç savaşına ateş taşırken, Suriye iç savaşında emperyalistlerin piyonu olurken, Türkiye sınırından Suriye'ye IŞİD mensuplarının, cihatçıların geçmesine yol verdi. Buna resmen gözlerini yumdu, hatta bunu teşvik etti. Ve onlardan biri de bu bahsettiğimiz Tunuslu ve Muhammed Murat Betafi Afdi. Betahi Afdi. Zor bir isim var. Ve Suriye'ye geçtikten sonraki hikayesini ifadesinde anlatmaya devam ediyor. Pek çok bilgi veriyor. Aslında isim isim Rakka'da yaşadıklarını, orada örgüt içindeki infazları, idam cezalarını, örgüt içinde pazarlıkları, oradaki yaşam biçimini anlatıyor. Ve Rakka'da üç tane çocuk evleniyor ve üç tane çocuğu oluyor. Orada dini eğitim alarak kadı olduğundan bahsediyor. Yani Rakka kadısı, daha sonra Tel Abyad, Münbiç kadısı olduğunu anlatıyor. Ve verdiği bilgilerde çok isim sayıyor. Örgüt işiyle ilgili çok fazla bilgi veriyor. Ve etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söylüyor. Ama ifadesi bu kısımlar elbette istihbarat için, bu örgüt operasyonları için önemli. Ama daha çok ilgi çeken Türkiye'ye gelme aşaması oluyor. IŞİD, Suriye ve Irak'taki hakimiyet alanlarını, hava yarı harekatları, operasyonlar, çatışmalar, savaş sonucunda kaybederken bu kahramanımız da, yani tırnak içindeki kahramanımız, yani Rakka kadısı, bu IŞİD'li, Türkiye sınırına doğru yaklaşmaya başlıyor. Ailesiyle birlikte son olarak İdlib'e geliyorlar ve İdlib'de HTŞ'nin kontrolündeki, yani Türkiye'nin de terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ'nin kontrolündeki İdlib'de yaşam sürmeye başlıyorlar. 1,5 yıl burada kalıyorlar. Ama bir süre sonra bu kişi Türkiye'ye geçmeye karar veriyor ve 2019'un sonlarında önce ailesini sınırdan kaçak geçiriyor, insan kaçakçılarıyla, ve onlar Malatya'ya yerleşiyorlar. Daha sonra bahsettiğimiz Rakka kadısı, yani IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden bu olan bu isim, Türkiye'ye geçmenin yollarını aramaya başlıyor. Ve HTŞ'ye 600 dolar veriyor. Pardon, insan kaçakçılarına 600 dolar veriyor. HTŞ'nin bir bürosuna götürülüyor. Büroda buna bir evrak düzenliyorlar. Fotoğraflarını çekiyorlar. Ve bunun nedenini ne olarak açıklıyorlar biliyor musunuz? Diyor ki, geçtiğimde sınırı, eğer yakalanıp tekrar geri dönersem onlar tarafından gönderildiğimin anlaşılması için HTŞ bana bu belgeyi verdi diyor. Yani HTŞ bile sınır güvenliğine Türkiye'den daha fazla özen gösterdiği bir dönemden bahsediyoruz. Daha sonra sınırı geçiyor. Hatay'a geliyor. Hatay'dan Şanlıurfa'ya gidiyor. Ve Malatya'da ailesiyle buluşuyor. İfadesindeki bence en çarpıcı kısımlar burada başlıyor. Yani buradan sonra IŞİD'in bir yöneticisinin, dünyanın en barbar örgütünün yöneticisi olan bir kişinin Türkiye'deki ballı hayatını, rahat hayatını görmeye başlıyoruz. Önce Malatya'ya yerleştikten sonra bir ev tuttuklarını anlatıyor. Daha sonra o tuttukları evden bir evdeyken bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladığını, farklı şirketlerin tekstil atölyelerinde çalıştığını anlatıyor. Ama diyor ki, hiç Türkçe bilmediğim için, bu tekstil işinde de becerikli olmadığım için beni işten çıkardılar diyor. Daha sonra sebze halinde çalışıyor. Sebze halinde çalıştıktan sonra tekrar başka bir eve taşınıyorlar, başka bir ev buluyor. Daha sonra sebze halinde çalıştıktan sonra biraz para biriktirdiğini anlatıyor. Ve diyor ki, yine Suriye Rakka'dan tanıdım. Bak, yani yine Rakka'dan bir Suriyeli'den tanıdığı bir kişiden Malatya'da bir market devralıyor ve market işletmeye başlıyor. Bu denli rahat. Bakın, hiçbir kimliği yok, hiçbir bilgisi yok. Ve şeyde, Malatya'da Rakka'dan tanıdığı kişiden aldığı markete devretirken Covid-19'a yakalanıyor. 10 gün hastanede yatıyor, ağır bir Covid geçiriyor. Bir ay kadar da evden çıkamadığını söylüyor, ama hastanede tedavi gördüğünü de görüyoruz. Hiçbir kimliği yok, hiçbir bilgisi yok. Rakka kadısı ve hastanede tedavi görüyor. Ama marketi devrediyor Covid-19'da yaşadığı süreç nedeniyle. Bu sefer onu da bıraktıktan sonra, marketi de bıraktıktan sonra Facebook'tan Arapça öğrenmek isteyen Avrupalılara ders vermeye başladığını anlatıyor. Hatta Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklara Arapça ders verdiğini anlatıyor. Bu sırada da bal ticaretine başlıyor. Yani Suriye'den getirdiği, kaçak yollarla getirdiği balları Türkiye'de satıyor ve o ticaretten de para kazanıyor. Bu sırada çocuğu dünyaya geliyor. 2021 yılında Malatya'da dördüncü çocuğu dünyaya geliyor. Şimdi karşımızda çok önemli sorular var tabii ki. Birincisi, bu kişi market açıp, bal ticareti yapıp, çeşitli o işlerde çalışıp nasıl yakalanmıyor? Çocuğu dünyaya geliyor, nasıl yakalanıyor? Hastanede nasıl tedavi görüyor ve nasıl buna rağmen izi bulunmuyor? Ama bir süre sonra Malatya'da yakalanacağı korkusuna kapılıyor ve Şanlıurfa'ya geçiyor. Orada tarlalarda çalışıyor. Bir süre sonra, nihayet 3 yıl sonra, evinin kapısını birileri çalıyor ve kayınvalidesi kapıyı açıyor. Bahsettiğimiz Rakka kadısının fotoğrafını gösteriyorlar. O iki kişi. Ve bunun üzerine bir etrafındaki çemberin daraldığını anlıyor ki kaçmaya karar veriyor. Ve İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Burası çok kritik. İstanbul'a yola doğru çıktığını anlatırken polisler sorgusunda ona diyorlar ki niye İstanbul'a, niye Başakşehir'e gideceksin? Çünkü Başakşehir'e gitmeyi planlıyor. Diyor ki Başakşehir'de çok yabancı olduğunu biliyorum. Orada yakalanmayacağımı bildiğim için Başakşehir'e gelmek istedim diyor. Peki o yolculuk sırasında neler yaşıyor? Burasının da çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum. Otobüste Şanlıurfa'dan İstanbul'a giderken Adana'da mola veriyor otobüs. O mola sırasında polis bu Rakka kadısından ve iki tane kadından şüpheleniyor. Ve kimlik kontrolü yapıyor ve Rakka kadısının ve iki kadının Suriyeli olduğunu söylüyor. İki kadının kimlikleri yok. Haklarında hiçbir belge yok, hiçbir bilgi yok. Ve bunun üzerine gözaltına alınıyorlar, karakola götürüyorlar. Oradan da Adana'daki göç idaresine götürülüyorlar. Suriyelilerin kampına yerleştiriliyorlar. Ve burada Rakka kadısının sadece şunu söylemesi yeterli oluyor. Ben Suriyeliyim diyor. Aslında Tunuslu. Ben Suriyeliyim diyor. Ve bana ismi söylüyor. El Ahmet diyor. Ve bunları söyledikten sonra sadece ona bir kimlik çıkartılıyor. Bir yabancı uyruklu Suriyeli kimliği çıkartılıyor ve bir kimlik numarası veriliyor. Bu kimlik numarasıyla serbest bırakılıyor. Ve tamamen serbest kılıyor. Salı veriliyor. Ve İstanbul Başakşehir'e geliyor. Başakşehir'de yabancıların yoğun olduğu bölgede gizleneceğini, burada yeni hayat kurmak istediğini söylüyor. Ama ifadesinde şu eksik, orada kimlerin yanında kaldı, nereye gitti? Çünkü IŞİD'lilerin İstanbul Başakşehir'de çok sayıda hücre evinin olduğunu biliyoruz. Ama o bölgede kalıyor. Ve nihayetinde MİT bir şekilde istihbaratlar sonucunda Rakka Kadısı'nın İstanbul'da olduğunu öğreniyor. Olimpiyat stadı durağı var Başakşehir'de. Ve orada beklemeye başlıyorlar. Arapça tercümanla birlikte. Ellerinde fotoğrafla. Bu kişinin zaten geçtiği saatler belli. Ve bu kişiyi yakalıyorlar. Rakka Kadısı'nı yakalıyorlar. Ve Rakka Kadısı tutuklanıyor. Hakkında da örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla dava açılıyor. Ve ilk duruşma 11 Mayıs'ta görüldü. Bu duruşmada Rakka Kadısı şunu söylüyor. Diyor ki ben bütün etkin pişmanlıktan faydalanmak istedim. Ama verdiğim ifadeler işkence altında alındı. Ben Rakka Kadısı değilim. Sadece stajyer olarak çalıştım kadılıkta. Suçlamaları kabul etmiyorum şeklinde konuşuyor. Ve ayrıca şunu söylüyor. Ben diyor Suriye ya da Tunus'a ülkeme iade edilirsem ailem ve ben sıkıntılar yaşarız. Türkiye'de kalmak istiyorum diyor. Hatta avukatı da depremde Malatya'da ailesinin kaldığı evin yıkıldığını belirterek şöyle konuşuyor. Ailesi çadırda kalıyor. Onlara bakacak kimse yok ve müvekkilimin tahliye edilmesini istiyorum diyor. Mahkeme tahliye etmiyor. Tutukluğa devam kararı veriyor. Ama Türkiye'de kalmak istemelerinin bir nedeni var. O neden de şu. Türkiye'de yakalanan IŞİD üyelerine yeni bir hayat kurma şansı veriyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu yok. Ama Türkiye'de var. Onlara şu söyleniyor. Gelirsiniz, Suriye'de işlediğiniz, Irak'ta işlediğiniz suçlardan dolayı yargılanmazsınız. Örgüt üyeliğinden 7 yıl, 8 yıl ceza alırsınız. 3-4 yıl yattıktan sonra da burada kendinize yeni bir hayat kurarsınız. Ve işçilerin çoğu da bunun için Türkiye'de. Ve bahsettiğimiz Rakka kadısı da bunu hayal ediyor. Bilmiyoruz. Belki de o kadar tutuklu kalması bile gerekmeyecek. Tahliye olacak. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bildiğimiz bir gerçek var. Türkiye cihatçı, selefi örgütlerin, IŞİD'in yapılanmasına müsaade edilen ve onların burada örgütlenmesini koruduğu bir ülkeye dönüştü. Ve bunun için tedbir almak gerekiyor. Yoksa çok geç olacak.